Ayrım 44.
İstanbul'a gideceğim. Aa evet, siz uzun zamandır şu demir yolundaydınız değil mi? Refik İstanbul'a gideceğim diye düşündü. Yufka yürekli miyim? Devletle birlikte olmak ha? Yufka yürekli değilim. Kötülüğe katılamıyorum. Yani şu Süleyman Bey'den daha iyi bir insan mıyım? Değilim. Üstelik biraz da budalayım. Ben eve dönmek istiyorum. Orada ne yapacağım? Her şey eskisi gibi mi olacak? O zaman ben de devlete karşı çıkarım. Buna cesaret etsem ne olur? İstanbul'dan gene bana yazarsınız dedi Süleyman Ayçelik. Belki bir gün anlaşırız. Ben devletin değil memleketin iyiliğini istiyorum dedi Refik. Biliyorum biliyorum. Ama siz bunların birbirinden ayrılmadığını, üstelik devletin önde geldiğini bilmiyorsunuz. Biliyorum belki bu doğru olabilir ama ben buna göre davranamıyorum. Bir durgunluk oldu. Sonra birbirlerini sonuna kadar anlayan insanların rahatlığıyla karşılıklı gülüştüler. Bu gülüşmeyle birlikte su yüzüne her şey çıkmış, bütün anlaşmazlıklar ortaya dökülmüş oldu. Süleyman Bey sandalyesinden kalktı, odanın içinde aşağı yukarı gezindi. Refik'in ondan hiç beklemediği utangaç bir tavır takınarak bir çocuk gibi gülümsedi ve birden ''Delikanlı, sizi çok sevdim.'' dedi. ''Mektuplarınız beni hem sevindiriyor hem düşündürüyordu. Yolladığınız tasarıları okuyunca size kızdım. Ama şimdi söylüyorum işte, sizi çok sevdim.'' Refik'in omuzuna birkaç kere vurdu. ''Yüzünüzün böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Şimdi anlıyorum. Böyle yuvarlak, saf ve sakin.'' Utançtan sözlerini bitiremedi. Başka yere bakarak ''Hadi bana demir yolunda gördüklerinizi anlatın.'' dedi. ''Size kabalık ettiysem özür dilerim.'' ''Evet evet, çay getireyim değil mi?'' Küçük çabuk adımlarla odadan çıktı. ''Yüzüm yuvarlak ve sakin.'' diye düşündü Refik. Budala gibi hissediyordu. İyi niyetli bir budala. Yüzüme niye dikkat etti? Çünkü yüzümden aptallığım okunuyor olmalı. Kütüphanenin sürgülü camlarında kendini görmeye çalıştı. Ayağa kalktı, yüzünü seçer gibi oldu. Sakin ve yuvarlak bir yüz. Perihan'ı düşündü. Eski yaşantısını hatırladı. Bu sakin ve yuvarlak yüzü kurban bayramlarında öğle yemeğini oturtur, yılbaşı gecelerinde tombala oynarken gülümsetirdim. 9 ay önce ayrıldığı İstanbul'daki son gününü hatırladı. Beyoğlu'nda dolaşmış, günlük hayattan tiksindiğini düşünmüş, kendini bir Hristiyan'a benzetmiş, kimsenin ilgilenmeyeceği tuhaf bir yaratık olduğuna karar vermişti. ''Bütün bunlar neden oldu?'' diye mırıldandı. ''Nasıl oldu? Ben neyim? Neden yoldan çıktım? Ben iyi bir insanım.'' diye düşündü. ''Beni böyle görüyorlar. İyi, saf, dürüst.'' İnsanın başka bir özelliği olmayınca başkaları ondan öyle söz eder. İyi insan. Mutfaktan fincan tıngırtısı geliyordu. Mesela şu adam benim hakkımda bir başkasına şöyle diyecek. Refik Işıkçı mı? Aa evet, iyi bir insan, iyi niyetli. Karşısındaki de demek biraz aptal diye düşünecekti. Süleyman Ayçelik devletle birlikte hareket etmekten korkuyor bu delikanlı diyecekti. Sonra kaşlarını kaldırarak başlarını sallayacaklardı. Ne insanlar var ya Rabbim şu göğün altında. Bir fırtına gibi gelip geçen konuşmayı hatırladı. İlk önce bir şey anlayamamış, aptal aptal gülümsemişti. Oysa daha önce anlayabilirdi. Birden anlamıştım zaten diye düşündü. Bu Ziya'yı görünce, Tarım Bakanı'nı görünce, yok yok Kerim Bey'i görünce anlamıştım. Herr Rudolf'u hatırladı. Şeytan girmiş bir kere içime. Ben de bu memlekette yabancıyım. Ama bu sefer bu toplum dışı suçlu bilinçten keyif alıyor, sigara gibi hafif içine çekerek damarlarında onu dolaştırıyordu. Demek hiçbir şey benim iyi niyetime, istemime ve seçmeme bağlı değil. Dışarıda kalmaya mahkumdum. Çünkü ruhuma aklın ve aydınlığın ışığı bir kere düşmüştü. Her şey şu devlet, inkılap, cumhuriyet dedikleri şeyle çevrili. Bana yol yok. Hölderlin'in sözlerini hatırladı. Birden, peki aydınlık nasıl gelecek diye mırıldandı. Devletin zorundan keyifle bahseden Muhtar Bey'in neşesini hatırlayarak öfkelendi. Nasıl gelecek aydınlık? Ben buna inanmıştım. Aydınlık mı, karanlık mı? Karanlıksa hep mahkumum ben demektir. Karanlıksa boyun eğiyorum ve özgürlükten vazgeçiyorum demektir. Ama neden, kimin için, hangi özgürlük? Muhtar beyin dediğine bakılırsa özgürlükten ya da aydınlıktan vazgeçmek bizi ilerletecek. Öyle mi? Peki özgürlüğü kim istiyor? Devlet istemiyor. Tüccarlar buna fazla meraklı değiller. Toprak ağaları nefret ediyor. Köylüler duymamış. Başka kim var? İşçiler. Bir de ben. Haha, özgürlüğü ben istiyorum. Odanın içinde aşağı yukarı yürüyor, duvarlardaki devlet büyüklerinin resimlerine bakıyordu. O resimlerdeki sert ama şefkatli insanlar şaşıyor gibiydiler. Delikanlı, sen kim oluyorsun diyorlardı ona. Biz her şeyi düzenleriz. İyi neyse, hangisi ise senin için uygun olan şey neyse biz onu yaparız. Senin gibi bir ölümlüye düşmez böyle şeyler. Karanlıkmış, aydınlıkmış, özgürlükmüş. Nereden çıkartıyorsun bunları? Bir kul olduğunu hatırla ve boyun eğ. Gülümseyerek düşündü. Boyun eğmenin de keyfi vardı. İnsan boyun eğer, suçu tarihe ve çevresindeki varlığa bırakır, yaşar. Arada bir rahatsız olursa da bunu gururla açıklar. Bütün günahları biliyorum, bütün günahları benimsiyorum. Neşelenerek ekledi. Bir kul olduğumu biliyorum. Sonra ama öfkeyle gene Hölderlin'i hatırladı. Birden hayır yanlış diye söylendi ve gene her zamanki alışkanlığıyla bir düşünce çemberi kurduğunu fark etti. Bu çemberde ve odanın içinde daha fazla dönmek istemediği için yerine oturdu. Teşkilatçı yazarın masasının üzerine baktı. Bu odaya ilk girdiğinde kendisinde heyecan uyandıran bütün o kalemler, kağıtlar, sigaralar ve küllükler, dosyalar ve kitaplar gülünç gözüktü. Kendi tasarılar dosyası da gülünçtü. Sonra bunun yayımlanacağını hatırladı ve birden az önceki bütün düşüncelerini unutarak yayımlanınca belki bir benimseyen çıkar diye mırıldandı ve birden kendisinin de suçu tarihe ve çevresindeki varlığa atmaya hazır olduğunu hissetti. 46. Türkçüler arasında. Hah, şaşırmış o, şaşırmış. Ona kalırsa Türk olduğunu anlamak için 60 milyon insanın teker teker kafatasını ölçmemiz lazım dedi Mahir Altaylı. Muhittin 59 milyon 250 bin diye düşündü. Aklına son yapılan mufassal Türklük haritasındaki sayılar gelmişti. Sonra aklı gene küçük saçma gevezeliklerle uğraştığı için kendine kızdı. Şaşırmış, bunamış, bana neler söyledi. Mustafa Kemal belki sarışınmış, mavi gözlüymüş ama iyi bir cimcimeye de sahipmiş. Ama İsmet'in cimcimesi, bu cimcimeyi de kafatası yerine kullanıyor. İsmet'in cimcimesi felaketmiş. Böyle şeylerle meşgul oluyor. Muhittin böyle bir şeye daha önceden hiç dikkat etmediğini düşünerek şaşırdı. İsmet'in kafatası önden belki iyiymiş ama yandan sanki yumrukla içeri çökertilmiş gibiymiş. Bana bunları ayrıntılarıyla anlatmaya kalktı. Biraz yaşına ve tecrübesine duyduğum saygı gereği dinledim ama sonra ona karşı çıktım. Düşüncelerimi ırkçılığın, milliyetçiliğin, kafatasçılık esasına dayandırılamayacağını söyledim. Ona ras sen psikoloji kavramından söz ettim. Bunu benimsediğimizi, ırki ruhiyatı buna karşılık olarak aldığımızı anlattım. Beni dinlemedi bile. Beni ve benim gibi düşünenleri tecrübesizlikle, toylukla suçladı. Açıkça suçladı mı bizi diye sordu Serhat Güloğlu. Dergiyi beğenmediğini söyledi. Türk urukçuluğunu yanlış düşüncelerle bulandırdığımızı söyledi. Ben de ona bu durumda artık birlikte olamayacağımızı söyledim. Serhat, evet artık birlikte olmak, taviz vermek demektir diye atıldı ama kimse fazla heyecanlanmadı. Ben birlikte olamayacağımızı söyleyince tecrübeli, çok görmüş, kendini beğenen ihtiyarların takındığı o küçümseyici tavırla zaten hiçbir zaman birlikte olmadığımızı söyledi. Doğrusu onun tecrübesine, Türkçülük davasına yaptığı hizmetlere her zaman saygımız var. Bunu kabul ediyoruz. Yaptıklarını hiç inkar etmedik ama bu evet küstahlıktır. Türkçü hareketi bütün dünyada temsil eden şu anda biricik dergi Ötüken'dir. Hiçbir zaman birlikte olmadığımızı söylemekle ne demek istiyor? Gençlerden biri, hiçbir zaman Türkçü hareketle birlikte olmadığını mı diye mırıldandı. Mahir Altaylı gence bir eşyaya bakar gibi baktı. Kendi kendine konuşuyormuş gibi biraz kafasını salladı. Sonra peygamberimsi bir sesle açıkladı. Artık onunla yollarımız ayrılmıştır. O ve onunla birlikte olanlarla biz birlikte değiliz, yollar ayrıldı. Ama bu demek değildir ki Türkçe hareket bölündü. Tam tersine, Türkçe hareketi gene doğru olan bir görüş, bir bütün olarak sürükleyecektir. Yalnızca Türkçe hareketten hareketi yanlış yere çeken bu aşırı unsurlar ayrılmış bulunuyor. Bir sessizlik başladı. Herkes sanki tarihi anın keyfini çıkarmak için susuyordu. Mahir Altaylı'nın Veznecilerdeki evinde oturuyorlardı. Her pazar sabahı Ötüken dergisini çıkaran, dergide çalışan 4-5 kişi burada buluşuyor, dergi, Türkçe hareket, yapılacak işler hakkında konuşuyorlardı. Az önce öğle yemeği bitmiş, Mahir Altaylı'nın karısı sofrayı toplamış, Muhittin'in dikkatini çeken kızı kahveleri getirmiş ama masadan kalkılmamıştı. Mahir Altaylı, yemeğin başından beri Mustafa Kemal'in ölümünden sonra Türkiye'ye dönen Türkçü profesörle yaptığı görüşmeyi anlatıyordu. Herkes neşeli ve kararlı gözüküyordu ama görüşme istenilen sonucu vermediği için de bir şüphe ve endişe vardı ortada. Milliyetçi ve ırkçı çevrelerde çok saygınlığı ve etkisi olan profesörün yeni bir dergi çıkarmasından korkuyorlardı. Hatay davası hakkında ne düşünüyormuş diye sordu Serhat. Evet, bence bu dava artık kapanmıştır ama gene de düşüncesini sordum dedi Mahir Altaylı. Yanlış şeyler düşünüyor. O da pasifizmden, ilhak sonucu verecek bir barışçılıktan yana. Belki haklı çıktı ama yanlış. Hatay'ı bize Fransızların Almanlara yanaşmamız için verdiklerini anlayamıyor. Eğer Hatay'da zora başvurmuş olsaydık, Fransızlarla İngilizlerle çatışmış olacak, kendiliğinden bugün Almanların yanında yerimizi alacaktık. Hatay iyi bir fırsattı, bizde kaldı ama başka şeyleri kaçırdık. Bunları anlattım, anlamadı ya da anlamamazlıktan geldi. Üstelik üstü kapalı bir dille Almanlara çatar gibi de yaptı. Türk milliyetçiliği nasyonal sosyalizmden çok çekiyormuş, onlara benzeterek bize faşist diyorlarmış, bu yüzden Almanlara karşı dikkatli olmalıymışız falan. Saf bir öğrenciyle konuşur gibi konuştu benimle. Bunlara inanıyor mu bilemem. Ama bir çelişkisine dikkatini çekmek istedim. Bir yandan kafatasçılık, öte yandan Almanlara dikkat eden ılımlı siyaset nasıl oluyor bu? Dedim. Bozuldu, sinirlendi. Kendi tecrübelerinden, yaşından, benim gençliğimden, okuduğu yeni kitaplardan, Blümhen ile Gobineau'dan söz etti. Hala Gobineau. Evet evet, ona karşı bir şey yapmamız gerekiyor dedi Serhat. Dergi için çalışanların en ateşlisiydi. Bilmem yapmaya değer mi dedi Mahir Altaylı. Alçak gönüllülük vardı sanki üzerinde. Serhat evet değmez diye atıldı. Yaşlı bir profesör. Yalnız adı var. Gıyasettin Kağan. Demek Üsküdar'daki evinin bahçesinde tavuk yetiştiriyor. İşte belki bu addan yararlanabilirdik diye mırıldandı Mahir Altaylı. Adın sahibini değil kendisini kullanarak. Olmadı işte. Ama ben umut kesmiş değilim. Ona karşı dikkatli bir siyaset izlememiz gerekecek. Gençlerden biri dikkatli bir siyaset diye mırıldandı. Mahir Altaylı su yüzüne çıkan bu hayranlık belirtisine aldırış etmeden kahvesini içti. Şimdi dosyalara bakalım dedi. Derginin Ocak'ta çıkacak olan sayısına konacak yazılar, şiirler gözden geçirilecekti. Mahir Altaylı sandalyeden kalkıyordu ama gençlerden biri ondan önce davrandı, odanın bir köşesinde kütüphanenin üstünde duran iki dosyayı aldı. Muhittin gence dönerek sabah gösterdiği kendi dosyasının da radyonun yanında olduğunu söyledi ama genç duymamış gibi yaptı ya da duymaya hazır olmadığı için Muhittin'in dosyasını almadan gelip oturdu. Muhittin öfkeyle ayağa kalktı. Masada yokluğu önemsizmiş gibi Mahir Altaylı konuşmaya başladı. Onlar onun çömezleri diye düşündü Muhittin. İçi şiir dolu dosyayı radyonun yanından aldı. Dergide yayımlanacak şiirleri seçmek Muhittin'e düşüyordu. Masaya doğru yürürken Mahir Altaylı'nın konuştuğunu, gençlerin dikkatle onu dinlediklerini gördü. Belki de unuttular beni. Hayranlar ona. Onun için her şeyi yapabilirler. Benim ne işim var onların arasında? Hayır, gene başlamayayım. Ben inanıyor ve heyecanlanıyorum. Masaya oturdu. Dosyalardan, dergide yayımlanacak yazılardan değil, gene Gıyasettin Kağan'dan söz ediliyordu. Bu konuda bir rahatsızlık olduğundan Muhittin'in hiç şüphesi yoktu. Onun bize ne zararı dokunabilir diye düşündü. İmtiyaz almışsa dergi çıkarır, biz de kim bilir siliniriz. Bu silinmek düşüncesi içinde bir felaket duygusundan çok bir eğlence ve bayram coşkusu uyandırdı. Dergi hiç satmaz, saygıdeğer Türkçüler Mahir Altaylı'yı aforoz eder. Bunları düşündükçe neşeleniyordu. Birden korktu. Hayır hayır, kendimi vermem gerekir diye söylendi. Kendimi vermeliyim. Evet, şimdi bana düşen görev nedir? Elinin altındaki dosyanın kapağını açtı ama sonra Mahir Altaylı'yı dinlemesinin doğru olacağını düşünerek kapadı. Mahir Altaylı hala profesörden söz ediyordu. Serhat, ondan niye çekiniyoruz dedi. Anlaşılan o ihtiyarcık Üsküdar'daki köşesine çekilmiş tavukları ve kitaplarıyla uğraşıyor. Biz ona ilişmesek? Biz ondan yararlanmalıyız diyerek Mahir Altaylı ayağa kalktı. Onun hakkında bir övgü yazsak iyi olur. Hayranlarının ilgisini çekeriz. Onun etkisinde olanlar dergiye güvenir. Ama böyle bir yazıyı ben yazamam. Onu öven ama yaşlandığını, işinin bittiğini gösteren bir yazı yazmalı biri. Ona karşı tavrımız bir cenazeye duyulan saygıdan, bütün gözlerin kendisini izlediğinden emin, odanın içinde düşünceli bir tavırla kendi kendine konuşuyormuş gibi yürüyordu. Muhittin ona bakmak istemedi. Önündeki dosyayı açtı. Dergiye gelen bütün şiirleri okuyor, iğreniyordu. Hepsinde aynı kahramanlık, mertlik, cesaret kelimeleri, aynı savaşma isteği, destanlardan alınmış aynı adlar vardı. Şiirlerdeki kelimelerin onda biri birbirinin aynısıydı. Mahir Altaylı gençleri coşturmak, teşvik etmek, dergiye bağlamak için bol bol şiir yayımlanmasını istiyordu. Muhittin bunlar arasından bazılarını seçmişti. Beşiktaş'ta meyhanede buluştuğu askerlerden birinin bir şiirini de koymuştu dosyaya. 3 ayda onları Türkçülüğe bağlamıştı. Onlar da benim çömezlerim diye düşündü. Mahir Altaylı'nın sesine dikkat etmemek için bu şiirlerden birini okumak istedi. Dosyanın en üstünde duran kendi şiirini gördü. Birden her zaman kapıldığı ve Türkçülüğe kendini vermesine engel olan meraka kapılarak ''Nasıl öyle oluyorlar? Nasıl o şiirleri yazıyorlar? İçlerinde ne var, neler hissediyorlar?'' diye düşünmeye başladı. Sonra Mahir Altaylı'nın kendisine seslendiğini fark etti. ''Sen yazabilirsin belki böyle bir yazıyı Muhittin.'' Ama ben onu fazla tanımıyorum ki. Böyle birisinin övgü yazması daha iyi olur. Üstadın eserlerini hiç mi okumadın? Türk tarihine başlangıcı ve Türkistan folklorunu okumuştum dedi Muhittin. Yeter o kadarı. Zaten kendini tanıtmaya meraklıdır üstad. O kitaplarında hayat hikayesini vermiştir. Onlardan yararlan, istersen bana sor. 2 sayfalık bir şey olsun. Muhittin bu işi yapmak istemediğini belirtecek sözler aradı ama birden herkesin kendine baktığını, kendisi hakkında bir şey düşündüğünü sezerek ve bir zamanlar yalnızlık ve ölüm şiirleri yazdığını hatırlayarak 2 sayfalıksa çabuk yazıveririm dedi. Ama dikkatli yaz dedi Mahir Altaylı. Sanki denetiminden kaçan bir şey varmış gibi titizleşmişti. Dikkatli yazarım diye homurdandı Muhittin. Ama sözlerinin onlara öfkeden çok boyun eğme taşıdığını hissederek sinirlendi. Benim de onlardan bir farkım yok diye düşündü. Ben de bir çömezim. Beni de avucunun içine aldığını düşünüyordur. Arada bir zamanlar Baudelaire etkisinde kalarak şiirler yazdığımı da hatırlatır. Hayır, bunlar çirkin düşünceler. Ben yapılması gereken şeyleri yapıyorum. Burada bir hareketi canlandırmaya çalışıyoruz. Kendini zorlayarak dikkatle düşündü. Türkçü hareket 4 yıldır uykudaydı. Ütüken dergisiyle canlanmaya, toparlanmaya başladı. Gıyasettin Kağan bir tehlike olarak belirdi. Bölünmemek için. Evet, şöyle ölçülü bir övgü. En çok da üstadın kendisi şaşacaktır buna. Anlayamaz. Zaten hasta. Grip geçiriyormuş. Başına da bir acil şifalar dileği koyarız. Ben ölüyor muyum diye düşünür. Evet, dosyalara bakalım. Mahir Altaylı masaya oturdu, Muhittin'in önünde duran dosyaya uzandı. Muhittin dosyayı tutan bir tombul parmağı görünce beni kandırdı diye düşündü. Sonra irkildi. Hayır, kimse kandıramaz beni. Mahir Altaylı'yı meyhanede gördüğü günü hatırladı. O zaman Halim Selim bir ihtiyarcığa benziyordu. Şimdi ise şeytan. Annesini, okul arkadaşlarını hatırladı. Asıl bana şeytan derlerdi. Evet, şeytan benim. Hiçbir zaman yoldan çıkarılan kurban rolüne girmeyeceğim. Her zaman yoldan çıkaran ben olacağım. Şeytanım ben. Kurbanlarımın şiirleri de elimin altındaki dosyada. Ama dosya orada. Mahir Altaylı şiir dosyasını açmış, en üstteki şiiri görmüştü. Muhittin onun yüzüne dikkatli baktı ama karşısındaki ne de olsa bir öğretmendi. Yüzü kendini ele vermiyor, öteki şiirlere bakıyordu. Muhittin yayımlanabilecek olanları işaretlemişti. Mahir Altaylı gene Muhittin onu meyhanede gördüğü zaman baktığı gibi sanki ben senin içinden geçenleri okuyorum diye düşünerek bakıyordu şiirlere. Birden sordu. Bu Barbaros imzası nereden çıktı? Bir asker dedi Muhittin. Milliyetçi duyguları gittikçe güçleniyor. Soyadını yazmamasını söyledim. Oo, demek tanıyorsun dedi Mahir Altaylı. Milliyetçi bir asker. Dergimizi izliyor mu? Tanışmak isterdik onunla. Muhittin elinden bir şey kaptırmak istemiyormuş gibi aceleyle daha çok genç diye söylendi. Hepimiz genciz diye gülümsedi Mahir Altaylı. Ama Muhittin'in yüzünden de istediği şeyi hemen anlayamayacağını anladı. Acele etmiyoruz canım biz. Türkçü hareket bütün baskılar, sinsi komplolar karşısında yıllarca sabretmeyi başardı, beklemesini bilir. Bu imzayı tanıyorum, bunu da. Öteki şiirlere acele acele göz attı. Sonra dosyayı kaparken kenara koyduğu Muhittin'in şiirine bir kere daha baktı. Sen ne yazdın bakalım Baudelaire? Serhat güldü. Gençlerden de biri güldü ama öteki Muhittin'e saygılıydı. Sinirli bir sessizlik oldu. Muhittin neşeye katılmadığı için rahatsız olmuşlardı galiba. Evet, bu kadar şaka yeter dedi Mahir Altaylı. Kahvelerimizi de içtik. Şimdi derginin... Kapı açıldı. Mahir Altaylı'nın kızı içeri girdi. Babası kızı fincanları toplarken sustu. Kimse kıza bakmıyordu ama herhalde herkes onu düşünüyordu. Güzel bir kız değildi. Muhittin birden içinde bir meydan okuma isteğinin alevlendiğini hissederek döndü, açık açık baktığını göstererek, hiçbir şey saklamadan kıza baktı. Kızı rahatsız edecek kadar dikkatle gözlerini üzerine dikmişti. Sonra meydan okuyabildiği için gururlandığını hissetti. Şimdi benim hakkımda ne düşünüyorlar acaba diye düşündü. Beni iğrenç buluyorlardır. Beni fazla kültürlü buluyorlardır ya da fazla küstah. Onlar için ikisi de aynı kapıya çıkar. Onlar. Onlar kim? Hayır, ben de onlardanım. Kendimi şüpheye, iğrenç şüpheye, aklın gevezeliğine bırakmamam gerekir. Bırakmayacağım, inanacağım. İnanacağım. Allah'ım inanacağım. Aklımın küçük gevezeliğini susturacağım.